Küresel analiz.
Efendim merhabalar. 2016 yılının ilk küresel analiz programına hoş geldiniz. Ben Profesör Doktor Birol Akgün, Stratejik Düşünce Enstitüsü Başkanı ve Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim üyesi. Bugün bütün dünyanın gündemini etkileyen bir gelişmeyi tartışacağız. Nedir konumuz? Orta Doğu'daki İran ve Suudi Arabistan arasındaki gerginlik. Bu bir stratejik rekabet mi? Bir mezhep savaşı mı? Bölgesel bir yeniden yapılanma sürecinde kimin daha fazla etkili olacağına yönelik bir mücadele mi? Büyük güçler arasındaki mücadelenin küçük bir parçası mı? Neyi öngörüyoruz? Türkiye'yi nasıl etkiliyor bu gelişmeler? Suriye, Irak ve Yemen gibi ülkelerdeki çatışmaları nasıl etkileyecek? Yeni bir bölgesel çatışma mı göreceğiz? Yoksa bu sadece blöften ibaret. Bu kritik konuyu tartışacağız bugün. Konunun bir uzmanı var stüdyomuzda. Sayın Yardım Doçent Doktor Bayram Sinkaya. Yıldırım Beyaz Üniversitesi'nde Siyasal Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde öğretim üyesi ve İran konusunda uzmanlığıyla biliniyor. Bayram Hocam hoş geldin.
Hoş bulduk hocam.
Evet, ben böyle bir giriş yapmış oldum. Aslında bütün dünya haber ajansları bugün bunları geçiyor. Hatırlayalım isterseniz neyi tartışıyoruz. Birkaç gün önce Suudi Arabistan'ın daha yılın ilk günlerinde 47 kişiyi idam ettiğini biliyoruz. Ve bu 47 kişinin önemli bir kısmı El-Kaide üyeleri, terörden dolayı tutuklanmışlar ve idam edilmişler. Bir de bunlar içerisinde Şii azınlığın temsilcisi olan dini bir şahsiyet Nemir Bakir el-Nemir. Herhalde ismini doğru söyledi evet. Değil mi? El-Nemir onun da idam edildiğini biliyoruz ve bu Şii kökenli din adamının kendisi Ayetullah dini anlamda belli bir makamı var Şii hiyerarşisi içerisinde. Özellikle İran'da çok ciddi bir tepki yarattı. Hem diplomatik anlamda Hamaney'in ağzından ilahi bir revanşı mutlaka alınacağına ilişkin tehdit geldi. Ama bu tehdit sokağa yansıdı ve İran'daki, Tahran'daki Suudi Büyükelçiliği, konsolosluğu ateşe verildi vesaire. Böyle bir krizle karşı karşıyayız. Arkasından da Suudi Arabistan hem ekonomik hem siyasi hem diplomatik anlamda İran'la ilişkilerini tamamen kestiğini açıkladı. Suudi Arabistan'a dayanışma içerisindeki bazı ülkeler, bunlar içerisindeki Bahreyn var, Sudan var, bugün Kuveyt katıldı. Birleşik Arap Emirlikleri farklı seviyelerde ya büyük geçitlerini geri çağırdılar ya da minimum düzeye indirdiler. Uluslararası alanda da bu anlamda hakikaten bir endişe hakim. Orta Doğu'da yeni bir gerginlik var. Zaten yeterince ateş çemberine dönmüş olan bir Orta Doğu'dan söz ediyoruz. Burada Suud ve İran arasında gerginlik yeni bir çatışmanın fitilini ateşleyebilir mi? Bölgesel bir savaşa doğru mu gidiyoruz? İsterseniz buradan başlayalım. Bayram Hocam, siz uzmanlığınız biraz da İran olduğu için İran neden bu kadar reaksiyon gösterdi? Bunu niye soruyorum? Çünkü geçen yıl Orta Doğu'da, dünyada aslında idam cezası uygulayan ülkelere baktım ben. En fazla idamın olduğu iki ülke, birisi İran, birisi Suudi Arabistan. Buna rağmen bu bir bilinçli tercih miydi? Hakikaten samimi bir tepki miydi? Nasıl okumak lazım?
Tabii öncelikle bunun arka planı var. Hani evet. İran-Suudi Arabistan ilişkilerinde zaten bir gerilim vardı. Bu Şeyh Nimr'in idam edilmesi, hı hı, bu gerilimi bardağa taşıran son damla oldu bu gerilimle evet, ilişkide. Neden İran bu kadar çok sert tepki gösterdi? Çünkü evet, uzun süreden beri karşılıklı suçlamalar vardı, hı, ama ilk defa bu kadar yüksek düzeyde bir, hı, Şii din adamı idam edildi. Uzun yıllardan sonra. Bu sadece İran'da değil, Şii dünyasının hemen her yerinde reaksiyona sebep oldu. İkincisi, bu idam şekli belki sadece Şeyh Nimr'in idamı meselesi değil. Hı. Bu davanın tamamen siyasal sebeplerle evet, olduğu iddia ediliyordu. Siyasal sebeplerden kasıt da 2011-12'de Suudi Arabistan'da da Arap Baharı tırnak içerisinde Arap Baharı kapsamında rejim karşıtı, hükümet karşıtı gösteriler olduğu zaman Şeyh Nimr o zaman tutuklanmıştı ve daha sonra idam cezasına mahkum edildi. Ama bütün bu yargılama süreci hep tartışmalı oldu.
Evet. Uluslararası, yani bir geçmişi var. Evet. Basın medya üzerinden.
Uluslararası insan hakları örgütleri de bu yargılamanın çok adil olmadığını ileri sürdüler. Yargılamada karar verildikten sonra İran hükümeti o zaman da sert tepki göstermişti. Karar onaylandı. İran'dan sert bir tepki daha geldi. Sadece idam üzerinden gitsek bile, Şeyh Nimr'in idamı üzerinden gitsek bile bunun birkaç yıllık bir arka planı var. Ve böyle üst düzey bir Şii din adamının idam
edilmesi. Nedir yani tam olarak Şii hiyerarşi içerisindeki şeyi var mı belli bir yeri?
Açıkçası Şii hiyerarşisinde Ayetullah en önemli dini kurumlardan birisi. Bu tamamen aslında taraftarlarının sayısıyla ilgili bir şey ya da orada Ayetullah mertebesi verilen bir şey değil, kazanılan bir şey. Yazdığı eserlerle hem mevcut Ayetullahlar tarafından kabul edilmesi lazım, eşit olarak görülmesi lazım. Hem de belirli bir takipçi
mukallit dediğimiz değil mi?
Takipçi sayısına ulaşması lazım. Belirli noktaya geldikten sonra kendiliğinden Ayetullah olunuyor. Yoksa kimse kimseyi Ayetullah ilan etmiyor ya da bunun bir sertifikası, sınavı vesaire yok. Ama kolay bir süreç değil. Uzun bir süreç ve bu noktaya gelen bir alime de çok büyük saygı duyuluyor. İran'da genel olarak zaten devrimden önce bile din adamlarının neredeyse dokunulmazlığı var gibi bir husus söz konusu.
Sünnilikten farklı olarak belki sevgili dinleyicilerimizin hepsi bilmeyebilir. Ona cevap aramakta fayda var. Şiilikte geçmişte yaşayan bir imamın mezhebini takip etmek değil de yaşayan bir imama
yaşayan bir müçtehidin
şey olmak değil mi? Mukallit olmak yani
takipçisi
onun takipçisi olmak. Ona da humus diye bilinen bir vergi var. O ödeniyor. Dolayısıyla hem yaşayan bir imamın takipçisi oluyorsunuz hem de onun fetvalarına faydalanıyorsunuz.
O da müçtehide devletten ya da çevreden bağımsız olma imkanı sağlıyor. Yani takipçisi ne kadar fazlaysa mali getirisi de o kadar fazla oluyor. Tabii bu getiriler değişik şekillerde kullanılıyor.
Evet, konumuz yani şey değil ama ben kısaca hani neden böyle olduğunu açıklamak için sevgili dinleyicimize söyledim. Esas konu şu tabii yani sadece efendim Suudi Arabistan'ın 47 kişi idam etmesi değil, İran'ın işte 23 Sünni din adamına idam cezası vermesi henüz infaz etmedi ama yani onlar da sırada bekliyor. Orada şey var. Fakat esas konu galiba hani mezhep bir siyaset mi? İşte oraya gelmek lazım. Nedir burada? Neden son zamanlarda Suudi Arabistan'la İran arasında hatta Körfez ülkeleri İran arasında bu gerginlik bir kutuplaşma giderek artıyor?
Öncelikle şunu net olarak ifade etmek gerekiyor. Bu mezhep değil. Kesinlikle evet. Siyaset. Çünkü mezhep değil çünkü İran'da Sünni olmak yasak değil. Suudi Arabistan'da da Şii olmak yasak değil. Suudi Arabistan'da öyle olsaydı hala 2 milyona yakın Şii hiç barınamıyor olurdu. Evet. Ya da İran'da da keza 2 milyona yakın Sünni var. Onlar hiç barınamıyor olurdu. Böyle bir yasak söz konusu değil. Mesele her iki devletinde çıkarlarından kaynaklanıyor ya da çıkar tanımlarından kaynaklanıyor. Suudi Arabistan Sünniliği temsil etmiyor, İran Şiiliği temsil etmiyor. Evet, iki ülkede bunları kendi çıkarları doğrultusunda manipüle ediyorlar, araçsallaştırıyorlar. Ama bu ülkelerin davranışlarını bu mezheplerle özdeşleştirmek son derece yanıltıcı olur. Peki neden çatışıyorlar eğer mezhep değilse? Her şeyden önce bunlar iki ulus devlet. İki ulus devletin bölgede farklı çıkarları var. Farklı güvenlik kaygıları var. Ve hem güvenlik kaygılarıyla hem de bölgedeki çıkarlarını maksimize etmek amacıyla hareket ediyorlar. Bu doğrultuda hareket ediyorlar. Suudi Arabistan'ın kendine göre güvenlik kaygıları var. İran'ın güvenlik kaygıları var. Hem bu güvenlik kaygılarını bertaraf etmek için bölgede bazen öyle hamleler yapıyorlar ki bu bizim uluslararası ilişkiler teorilerindeki meşhur güvenlik dilemmasına sebep oluyor. Ve karşı tarafın daha fazla reaksiyon göstermesine, daha fazla silahlanmasına ya da başka şekillerde ittifak ilişkileri kurarak karşı tarafı etkisizleştirmeye çalışmasına sebep oluyor. Son zamanlarda da özellikle son 10 yılda Orta Doğu'da buna yakınına şahit oluyoruz. 2005'te Irak'ta iktidarın değişmesi bölgesel dengeleri değiştirdi. Çünkü orada İran'la bağlantılı olan Şii grupların iktidara gelmesi hükümette önemli ölçüde söz sahibi.
Hatırlayalım olmaları. Sevgili dinleyicilerimize, yani Irak'ta Saddam dönemine kadar belki asırlarca Sünni iktidarlar hakimdi ama ülke nüfusuna baktığın zaman Irak'ın içerisinde %60 civarında Şii nüfus var.
Aşağı yukarı. Kesin rakamlar bilinemiyor tabii.
Ama yani şimdi demokrasiyle eğer iktidar belirlenecekse kaçınılmaz olarak bu demografik bölünme siyasal iktidarı da belirliyor ve dolayısıyla 2005 sonrası dönemde demokrasiyle iktidara gelen bütün partiler çoğunluğu bu kez Şii kökenli olduğu için Irak'ta kaçınılmaz olarak
şöyle bir husus soracağım.
Şii bir dünyaya doğru gidiyor.
Altını çizmek gerekiyor. Yani mesele Irak'taki Şiilerin hükümette söz sahibi olması değildi. Mesele Irak'taki Şiilerin siyasal hareketlerini uzun sürede sürgünde yaşıyorlar ve İran'da sürgündelerdi.
Ha evet, ya sosyalizasyon süreçlerini.
İran'la yakın ilişkileri vardı. Sadece Şiiler belki hani İran'la hiç ilişkisi olmadan Şiiler belki iktidara gelseler de bu kadar tepki çekmeyebilirdi. İran'la doğrudan bağlantılı olan bu grupların iktidarda bu kadar söz sahibi olmaları bölgedeki dengeleri değiştirdi ve özellikle Suudi Arabistan kendisini artık İran tarafından çevreleniyor gibi hissetmeye başladı.
Ya bu önemli altı çizmekte fayda var. Bugün bu hala devam ediyor çünkü Irak'taki seçimler sonucu ortaya çıkan yeni liderlik büyük ölçüde daha önce baskı altında olduğu için göç etmek zorunda kaldılar ve İranlılar. Bu biraz teolojik bir konu ama yani aslında Şiiliğin ana epistemolojik merkezi İran değil. Tarihsel olarak Necef. Yani
tabii.
Irak'tır ve Irak'taki Şiilerin bir kısmı hala ve önemli bir kısmı belki sayısını bilmiyorum ama yani İran'ın anladığı anlamda siyasi bir vizyonu olan Şiilikten ziyade teolojik zeminde hareket eden bir şey var, grup var yani.
Şöyle diyebiliriz. Yani Şiilik içerisinde de çok farklı siyasal akımlar var. Hı-hı. Çok farklı siyasal teoriler var. Ama bu zamana kadar Necef İran'daki Şii ulemadan farklı olarak siyasetle biraz daha mesafeliydi. Siyasete uzak durulmasını savunuyordu. Ama geçtiğimiz 20-30 yılda şöyle bir süreç yaşandı. Necef'te Saddam Hüseyin iktidara gelmeden önce 10 bine yakın Şii alim ve öğrenci vardı. Ama 1980'lerin sonuna geldiğimiz zaman bunların sayısı sadece 300'e düştü. Bu kadar insanın gideceği yer İran oldu. İran'da daha rahat eğitim görmeye başladılar. Sadece Iraklılar değil, Bahreynliler, Lübnanlılar, dünyanın farklı yerlerindeki Şii hareketlerin artık eğitim için İran'a yüzlerini döndüler.
Evet, eğitim olarak yani Şiiliğin siyasi anlamı nasıl yorumlanacağını anlamındaki epistemolojik olarak yavaş yavaş Necef'in yerini almaya başladı ve bugün bunun siyasi etkilerini biz aslında Orta Doğu'daki farklı ülkelerde görüyoruz. Yani Irak'ta siyasette bunu görüyoruz. Yemen'de bunu belki gördüğümüzü söylemek mümkün. Zaten yani Lübnan Hizbullah'a siyasi ve askeri anlamda da yani İran'a bir şekilde ilişkili. Diğer ülkeler için de bu söz konusu. Bu anlamda baktığımız zaman hani Veli Nasr'ın galiba değil mi bir kitabı vardı.
Veli Nasr. Evet.
Veli Nasr'ın Şii Hilali diye.
Şii uyanışı.
Şii uyanışı diye bir kitabı vardı. Tam da bunları üst örtülü olarak söylüyordu. Bugünlerde bu sanki kuvveden fiile yani teoriden pratiğe mi geçiyor? Yani böyle bir şey mi var?
İşte o çok iyi analiz mi yaptı yoksa onun kehaneti gerçekleşti mi ondan emin değiliz.
Bu Huntington gibi biraz değil mi? Yani medeniyet çatışması tezi dedi arkasından çünkü her şey başka türlü oldu.
İlk 2004'te makalesini yazdı. 2006'da kitaba çevirdi. Onun teorisi şeydi, bundan sonra İslam dünyasındaki siyasal gelişmeler mezhep çatışmaları üzerinde şekillenecek ve mezhep çatışmaları Orta Doğu'ya son şeklini verecek şeklinde bir argümanı vardı. Bu Şii uyanışı tezini de aslında İran devrimiyle doğrudan ilişkilendiriyordu. O zamana kadar Şiilik daha pasif, siyasete
daha pasif bir şeydi.
Ama onun argümanı yine Şii uyanışı beraberinde bir Sünni refleksi getirdi.
Arap Baharı da acaba onu mu hareketlendirdi, tetikledi diyelim?
Veli Nasr'ın tezi çerçevesinde bu şekilde değerlendirilebilir. O Arap Baharı'na bu şekilde pek yaklaşmadı ama daha Arap Baharı'ndan daha öncesinde
evet.
El-Kaide radikalizminin esas yükselmesi ya da Selefi hareketlerin yükselmesi, bunlar Şiiliğin antitezi gibi olarak değerlendirildi ve bunların arasındaki çatışmanın kaçınılmaz olarak
bu süreci politize edeceğini ve kutuplaşma yaratacağını
tahmininde bulundu ya da o şekilde bir analizde bulundu. Zaten Irak'ta da buna zemin hazırlandı. Kısa süre içerisinde farklı mezhep grupları arasında çatışmalar ortaya çıkınca bu teori daha
hatırlayalım mı isterseniz, bakın bu nasıl cereyan ediyor. Doğru, biz yani tarihsel gelişimini konuştuk. İran ve Suud eksenli bu yeni kutuplaşma elbette ki siyasi temelli bir rekabet ama bunun içinde din de var, mezhep de var. Yani bir şekilde bunlar araçsallaştırıyor. Çünkü kendi taraftarlarınızı, müttefiklerinizi kendi lehinize mobilize edebilmeniz için argümanlara ihtiyacınız var, ideolojiye ihtiyacınız
var. Hem kendi taraftarlarını mobilize ediyor, desteğini, saflarını sıklaştırmaya çalışıyor. Hem de karşı tarafın meşruiyetine meydan okuyor.
Meydan okuyor.
Hatta iki tarafta mesela Suudi Arabistan İran'ı Şii olmakla itham etmiyor. Şiicilik yapmak, mezhepçilik yapmak da itham ediyor. Aynısını İran'da Suudi Arabistan'ı mezhepçilik yapmakla itham ediyor ki karşı tarafın rejiminin meşruiyetine meydan okuyor.
Uluslararası anlamda meydan okuyor.
O zaman kendi haklarına ya da kendi hareketlerine de bir meşru alan açmış oluyor.
Şimdi ikinci ayağını şuraya getirmek lazım. Demek ki bir Irak'taki rejim değişikliği, ikinci son halka aslında Körfez ülkelerinin bu güvenlik kaygılarını derinleştiren ikinci gelişme, İran'ın uluslararası güçlerle yapmış olduğu nükleer anlaşma ve dolayısıyla aslında İran'ın 79'da inşa ettiği o tırnak içerisindeki İslam rejimini, İslami rejimi, İslam devrimini uluslararası toplum nezdinde meşrulaştırma arayışında başarılı olmuş gibi görünüyor. Bunun yaratmış olduğu yeni bir şey var, ivme var ve Suud başta olmak üzere Körfez ülkeleri İran'ın özellikle ABD ile ve diğer batılı güçlerle ilişkisini normalleştirmesini kendi güvenlik çıkarları açısından tehlikeli buluyor. Bunun için de dikkat ederseniz İran'la anlaşma yapıldıktan sonra bu kaygıları gidermek üzere ABD Başkanı Obama Körfez ülkelerindeki liderleri Amerika'ya davet etti. Camp David'de birkaç gün onlarla zaman harcadı ve İran'a karşı kendi güvenlerinin bir şekilde ABD yardımıyla sağlanacağını söyledi ama bu garanti galiba yeterli görülmedi.
Suudi Arabistan'a özellikle açık güvenlik garantisi istedi galiba. Obama'da böyle bir taahhütte bulunmadı. O dönemde
bu açık güvenlik garantisi dinleyicilerimizin anlaması anlamında Suudlar şunu istediler. Dediler ki biz NATO vari bir formal yani uluslararası anlaşmaya dayanan bir güvenlik şey istiyoruz.
Şemsiyesi
istiyoruz. Tabii yani Amerika'da bu taahhüde girmeyince bu kez işte başka arayışlar başladı.
Orada Körfez ülkelerinin güvenlik kaygılarıyla ilgili İran'dan aldıkları tehdit arttı. Sizin de altını çizdiğiniz gibi Amerika'ya da artık eskisi gibi
güvenmiyorlar değil mi?
Hele de mübareğin devrilmesi burada çok önemli oldu. Çünkü mübareğin devrilmesine Amerika'nın sessiz kalması, daha sonra bunu onaylaması Suudi Arabistan'ın o stratejik zihniyetini şekillendirdi. O yüzden kendi güvenliklerini kendileri garanti altına almaya çalıştılar ve çeşitli güvenlik ittifakları kurmaya çalıştılar. Malumunuz işte geçen Aralık ayında da İslam İttifakı adında bir ittifak kurmaya çalıştılar.
Arap orduları kurdular. Yani Yemen'e müdahale için.
Ama bir koalisyon var ama Arap orduları o teoride yani, kaldı.
En azından işte yani meşruiyet anlamında böyle bir şey var.
Özellikle geçen yıl Suudi Arabistan'da Kral Abdullah ölüp Kral Selman iç başına geldikten sonra Suudi Arabistan politikaları daha güvenlikçi eksene kaydı. Daha gerçi uzun süreden beri güvenlik politikaları vardı ama güvenlik politikalarının hedefi İran'ın bölgesel olarak dengelenmesi, İran'ın ilerleyişine dur denilmesiydi ve Yemen'de ilk somut adım attılar. Yemen'de İran'ın etkisine dur demek için Yemen'e malumunuz askeri müdahalede bulundular.
Hala devam eden çatışma söz ediyoruz.
Hatta şimdi Şeyh Nimr'in idam edilmesi de aslında Suudi Arabistan'daki bu güvenlikçi politikaların bir devamıdır. Ve içeride potansiyel muhalefete karşı bir gözdağıdır.
Gözdağıdır, bastırmaya.
Sadece Şeyh'i idam etmedi, beraberinde El-Kaide ile bağlantılı çok sayıda insanı idam etti ve bunların hepsinin de suçu rejime karşı ayaklanmaydı ve böylelikle potansiyel muhalefete gözdağı vererek içeride güvenliğini pekiştirme arayışına giriyor Suudi Arabistan. Ama bu da tabii başka sorunlara yol açıyor. Yani bir taraftan güvenlikçi politikalar izlemek evet muhalefete zorla susturuyorsunuz ama muhalefetin ihtiyaçlarını da giderilmesi lazım. Ekonomik, sosyal, siyasal taleplerinin karşılanması lazım. Suudi Arabistan'ın bu konuda da bir an önce adım atması gerekiyor.
İlginç bir şey var. O da şu. Tabii hem İran zaman zaman biliyorsunuz yani devlet terörü uygulamakla suçlandı. Terörizme destek veren ülke sıfatıyla zaman zaman uluslararası alanda çok çok eleştirildi. Şimdi son zamanlarda da özellikle bu IŞİD'in ortaya çıkması ve bölgedeki yeni El-Kaide ve benzeri yapılar yayılmasıyla birlikte bu kez farklı bir argüman Suudi Arabistan ve Körfez ülkeleri için geliştirilmeye başlandı. Yani onların özellikle bu mezhep temelli olarak gördüğü için bu yapıları desteklediğine ilişkin iddialar vardı. Bunun üzerine işte aslında Suudi Arabistan'ın bu terörle mücadele adına 34 ülkeyi kapsayan bir ittifak, terörle mücadele koalisyonu, Müslüman ülkelerde oluşan bir koalisyon oluşturması bunun bir sonucuydu. Nitekim daha önce özellikle 2014 Eylül ayında Obama'nın açıklamış olduğu DAEŞ karşıtı uluslararası koalisyona da hem Suudi Arabistan hem diğer Körfez ülkeleri, Katar, Ürdün gibi ülkeler destek verdiler. Hatta uçakları bombaladılar dikkat ederseniz. Yani
hatta Ürdünlü pilotun.
Ürdünlü pilot hatta yakalandı ve yakıldı yani çok feci şekilde. Tüm bunları bir yere getirdiğin zaman şu ortaya çıkıyor. Körfez ülkeleri de kendilerini DAEŞ'i desteklemediğini ispat için bir şeyler yapmaya zorluyor. Bunun bir parçası aslında hem El-Kaide üyelerinin hem işte kendi ülkesinde siyasi istikrarsızlık çıkardığına inanılan Şeyh Nimri'nin idam edilmesi. Bu bu şekilde bu olmalıydı. Doğru mu yapıldı, yanlış yapıldı ayrı konu ama Suudi Arabistan kafasındaki hani nasıl bu olay yaklaştığı anlamak için bu bir şey, örnek ve bir gösterge. Uluslararası bir koalisyon inşa ediyor. İşte bakın ben kararlarımı gösteriyorum. Bundan sonra da göstereceğim demek. Ama ters tepiyor. Yani ters tepiyor çünkü bu karşı taraftaki güvenlik ikileminin zaten mantığı da o. Sizin rakibiniz olan ülkenin güvenlik kaygılarını ve reaksiyonunu tetikliyor. İşte bugünkü ortam. Peki nereye gider? Yani buradan yola çıkarak bir, hakikaten bazı yazarların söylediği, yorumcuların söylediği gibi bu topyekün bir bölgesel savaşa dönüşme riski taşıyan bir gelişme midir?
Ben bölgesel bir savaş beklemiyorum çünkü İran ve Suudi Arabistan komşu değiller.
Evet.
Belki komşu olsalardı bu savaş riski biraz daha yüksek olurdu. Diğer taraftan güç ilişkileri biraz daha, askeri güç dengeleri de çok farklı. Her iki ülkede böyle bir savaşı kaldırabilecek vaziyette değil ve hiçbir ülkede böyle bir savaşa girmek istemiyor açıkçası. Ama halihazırda iki ülke belirli çatışma noktalarında vekalet savaşları yürütüyorlar. Bu savaşlar biraz daha şiddetlenebilir belki. Yemen'deki mesele, mesela orada İran'ın Husilere desteği meselesi. İran Husilere bu zamana kadar askeri destek verdiği iddialarını hep reddetti. Evet. Belki bundan sonra daha açıkça askeri destek vermeye başlayabilir. Dolayısıyla farklı alanlarda ki çıkar çatışmaları ve vekalet savaşları biraz daha şiddetlenebilir. Diğer taraftan diplomatik barış ya da diplomatik çözüm umutlarını azaltıyor tabii.
Zaten bu söylediğinizi desteklemek için bu idamın olduğu günlerde zannediyorum Viyana'daydı yanlış hatırlamıyorsam. Suudi Arabistan da katılmış oldu. İran da katıldı. Yemen görüşmeleri vardı. Yani ateşkes ilan edilmişti. Ama arkasından Yemen'de ateşkes de artık ortadan kaldırıldı bu son gelişmelerden sonra.
O zaten belirli süreli bir ateşkesti. Ama şimdi buradan sonuç çıkması çok zor görünüyor. Diğer taraftan Suudi Arabistan Yemen'e 10 aydır müdahalede bulunuyor ama hala oradan sonuç da alabilmiş değil. Bu Suudi Arabistan'ı daha savunmasız duruma getirebilir uzun vadede. İran Husilere daha açıktan destek vermeye başlayabilir. Zaten Suudi Arabistan aynı zamanda hem IŞİD hem Kaide tehdidiyle karşı karşıya. Belki Suudi Arabistan'ın güvenlik sorunlarını daha çok konuşuyor olabiliriz önümüzdeki dönemde.
Şimdi bir yönü bu iki Suriye konusunda uluslararası diplomasi devam ediyor bir taraftan etmesi lazım. Çünkü en son BM Güvenlik Konseyi'nin almış olduğu 22.53 sayılı kararla ateşkes ilan edilmesi ve arkasından geçici bir hükümet kurulması gündemde, ama bunun altyapısı yapılması için Cenevre'de sürmekte olan görüşmeler var. BM gözetiminde ABD var, Rusya var, ama diğer iki ya da üç kritik ülke Suudi Arabistan, İran, Türkiye gibi ülkeler. Şimdi
Suriye destek grubu ülkeleri.
Suriye destek grubu 13 ülke aslında, ama evet. Hani Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon'un ben Eylül ayındaki konuşmasını hatırlıyorum. Suriye sorunu çözecekse bu ABD, Rusya, Türkiye, Suudi Arabistan ve İran'ın işbirliğiyle olacak. Şimdi buraya baktığınız zaman acaba burada bu son gelişmeler Suriye konusundaki Cenevre'de sürmekte olan görüşmeleri nasıl etkileyecek?
Açıkçası burada pek iyimser olamıyoruz tabii. Hı hı. Çünkü sizin saydığınız eksen ülkelerden, hı hı, ikisi arasında böyle şey, derin ihtilaflar olunca onların bir aynı düzlemde müzakere etmeleri zor. Yalnız orada artık Suudi Arabistan'da ve İran'ın ötesine geçmiş durumda. Çünkü Amerika, hı hı, ve Rusya artık doğrudan müdahil yönetiyorlar, evet, ve alanda farklı aktörler var. Suudi Arabistan ve İran önemli aktörler ama çatışma doğrudan onların çatışması değil. Dolayısıyla evet, müzakere sürecini zorlaştıracaktır. Ama hepten kesintiye uğramasına sebep olmaz diye düşünüyorum.
Gelelim Türkiye'ye. Bütün bu denklem içerisinde ortada ister hayali olsun ister gerçek olsun bütün medyada konuşulan konu, evet, işte bir Şii-Sünni bloklaşması gibi bir algı yaratılıyor. Türkiye ise hem İran ile hem Suudi Arabistan ve diğer Körfez ülkeleriyle ilişkileri iyi olan bir ülke. Yani bir, şu anda kadar Türkiye nasıl bir tutum aldı? İstersen buradan başlayalım. Evet. Arkasından devam ederiz.
Türkiye'den itidal açıklamaları geliyor her iki, hı-hı, tarafa da. Bir taraftan evet,
sağduyu çağrıları.
İran'da diplomatik temsilciliklere yapılan saldırılar kınandı ama sorunun da müzakere yoluyla çözülmesi, hı-hı, daha, hı-hı, sağduyulu olunması çağrısı geldi. Bu yerinde bir çağrı. Bu iki ülke arasında gerilimin artması, çünkü Türkiye'yi de zor durumda, evet, bırakıyor. Bölgeyi daha fazla riske atıyor. O yüzden bir an önce bu sorunun çözülmesi lazım. En azından tansiyonun yumuşaması lazım. Hı hı.
Türkiye oynadığı rol bence burada kritik. Hem uluslararası alanda hakikaten bazen komplo gibi görünebilir ama bu mezhep çatışması gibi yorumlar çok tehlikeli konulardır. Çatışma çünkü siyasi olmaktan dini boyuta sıçradığı zaman rasyonelite bazen kayboluyor ve ummadığınız doktora gidebiliyor. Halbuki Türkiye bu coğrafyada son 1400 yıllık tarihin belki 1000 yılında etkin rol oynayan, oyun kurucu ve düzen inşa edici bir aktördür. Tarihsel hafızası vardır, tecrübesi vardır. Ve bizim temsil ettiğimiz ehli sünnet ve cemaat anlayışı, yani dinin klasik geleneksel yorumunda doğrusu bu tür kendi içerisindeki farklılıkları da tolere edecek bir siyasi anlayış vardır. Yani bunun içerisinde Ehl-i Sünnet'in kendi içerisindeki farklı mezhepleri birlikte yaşatabilir. Şia grupları ve diğer dini grupları pekala kendi içerisinde barışla yaşatabilmiştir geçmişte. Hatta diğer gayri İslami dediğimiz gruplar da, yani Ehl-i Kitap dediğimiz diğer grupları da yaşatmıştır. Dolayısıyla Türkiye yalnızca sadece siyasi bir ara bulucu olarak değil, önümüzdeki dönemde belki bu anlamda bu farklı kesimler arasında dinin yorumu konusunda da olumlu rol oynayacak gibi gözüküyor. Şimdi zamanımızı da sonuna geldik. Belki konuşacak daha çok fazla konu var ama biz burada bitirmiş olalım. Bugünkü konumuz İran ve Suudi Arabistan arasındaki gerilim ve bunun bölgeye muhtemel yansımalarıydı. Çok kıymetli bir konumuz vardı. Yardımcı Hocam Doktor Sayın Bayram Sinkaya. Sayın Hocam teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim hocam.
Başka bir konu ve başka bir konukla küresel analiz programında haftaya buluşmak üzere. Hepiniz hoşça kalın diyoruz.
Küresel analiz.